Ayrım 9, sayfa 106. Kapıda karşılayan baş garsondan kedinin aç olmadığını, lokantanın kedisi Tango'nun yavrusu olduğunu öğrendiler. Esme biraz daha okşayıp bir de öpücük kondurarak kapının önüne yumuşakça bıraktı yavruyu. Masa ayırtıp ayırtmadıklarını sordular. Kalabalık basmamıştı daha, gelenler vardı. Denize biraz yandan bakan iki kişilik bir masa bulup oturdular. Garson dikilince Esme şarap, doktor duble rakı istedi. Meze tepsisinden bir şeyler seçtiler. Kız lüfer ızgara söyledi. Doktor karides güveç. İçkiler gelmiş, çeşitli mezelerle donanıvermişti masa. Çoban salatadan bir çatal aldıktan sonra sağlığına deyip kadehini kaldırdı doktor. Sağlığınıza deyip Esme de kaldırdı. Ağır ağır mezelerden almaya başladıklarında bütün sözleri bitmiş gibi suskun kalmışlardı. Önceki günkü gibi çatışmalı konuşmaya girmek istemiyordu. Kız pek konuşkan sayılmazdı, biliyordu doktor. Baştan bir sınır koyunca da kendisi de söyleyecek bir şey bulamıyordu sanki. Gülecek gibi oldu. Niye alıp getirmişti öyleyse bu kızı buraya? Kız niye gelmişti peki? Yemek yemeye gelmemişler miydi? Yiyorlardı işte. Başka ne vardı aranacak? Başını tabağına eğmiş Esme'ye baktı. Anlat bakalım, nasıl gidiyor işler, dedi. Söyleşiyi yumuşakça açma çabasıyla. Esme başını kaldırıp anlamamış gibi baktı bir süre. Hangi işler, dedi. Yanıt beklemeden ekledi hemen. Reklamarda iyi gidiyordur, dedi. Yakınma filan yok Suat abilerde. Paralarımızı da ödüyorlar. Fakülte sorunlu gibi. Bir iki sınav var, yoğun çalışmam gerek, biraz aksıyor. Onun dışında... Kısa bir duralamadan sonra ekledi. Sizin de bildiğiniz gibi her şey. Abi diyordu Suat'a. Kulağına ilk çarpan o olmuştu doktorun. Reklam ar mı dedin? Ortaklığın adı, dedi Esme. Reklam ar aslı. Ortaklar kim? Değişmeyen ortak Suat Bey'dir, kurucusuymuş. Birileri de ortak oldu, ayrıldı filan. En son Mayunur Hanım diye yaşlı bir kadındı, öldü. Kızları varmış, uğramazlar, tanımayız pek. Suat Bey demişti şimdi de. Sen ne yapıyorsun? Düşünür gibi durdu bir. Bir sürü iş var başımda, dedi Esme. Metin yazıyorum, düzeltiyorum, grafikerlik yapıyorum bazı. Dizayn yapıyorum bilgisayarda. Sinemalara, televizyonlara koşturuyorum. Suat abinin sekreterliğini yaptığım bile olur. Sık sık değişir sekreterler çünkü. Arada boşlukları doldurmak bana düşer. Tabağındaki mezelerden çatalının ucuyla minik parçalar alırken hiç değişmeyen bir sesle özetleyivermişti durumu. Bir yudum aldı şarabından. Her boka maydanoz dedikleri, dedi gülümseyerek. Para işlerinin dışında yalnız. Esme demezler bana, es derler. Esip duruyoruz biz de. Fakülte bitmedikçe sürüp gider böyle. Bitince... Bilmiyorum, hele bir bitsin. Özür dileme gereği duymuştu doktor. Bu kadar çok iş varken bütün gün bizdesen... Hemen kesti Esme. Aslında izindeyim, dedi. İşim yok dedim ya size. Bir haftalık izin hakkım kalmıştı. Para almaya gittim reklamara. Suat abi söyleyince Nazan ablayla konuştuk. Atladım geldim. İzin günlerinde eve kapattık seni yani. Derslere kapanmam gerek, epey boşladık çünkü. Üzülmenize gerek yok. Evde oturup okuyacağım. Sizin o cennet balkonunuzda okudum. Güzel sözler bulup söylemesini de biliyordu bu kız. İstediğinde atla gel o cennet balkona. Sevinirim, dedi doktor. Sağ olun, dedi Esme. Sözüm var size. Evi düzenleyeceğim. Gelirim. Gene bir suskunluk çöktü. Bir şeyler yiyorlar. Sessizce içkilerini yudumluyorlardı. Evinden, ailesinden mi açsam diye geçirdiği içinden vazgeçti hemen. O da sormaya kalkacaktı şimdi. İkinci duble rakıyı yudumlarken geçen yarım bıraktıkları tartışmadan kaçınmanın saçmalığını düşünmeye başladı. Onu konuşma, bunu konuşma. İş miydi bu da yani? Bir hak konuşsundu kız bildiği gibi. Dan dan. Yarım bıraktığımız yerden alalım, dedi. İlgiyle bakmaya başladı Esme. Romanı konuşurken aşkın tartışmasına girmiştik ki telefon çaldı, kalkıp gittin. Söz vermiştim. İyi, dedi doktor, bugün verilmiş bir sözün yok. Cep telefonunda çalmaz inşallah. Çalmaz, kapalı. En iyisi o. Cebinden çıkardığı kendi telefonunu da kapatıp masanın kıyısına bıraktı. Hadi buyur er meydanına, dedi. Tutamayıp gülüvermişti Esme. Kızın böyle sıcak gülüşünü ilk kez görüyordu sanki doktor. Kendisi ikinci duble rakıya başlarken kızın da ikinci kadeh şarabı yudumlamasının payı var mı diye düşündü bu gülüşte. Hiç aşık oldun mu sen, dedi. Ya da kaç kez aşık oldun? Biraz duralayıp ekledi. Siz yeni kuşaklar için ikinci soru daha gerçekçi galiba. Hadi önce bir yudum alalım. Kadehini kaldırıp uzattı. Esme de kaldırmıştı. Çın çından sonra yudumladılar içkilerini. Kadehini masaya bırakırken deminki gülümsemeyle kazandığı ısıyı yitirmiş gibiydi Esmen'in yüzü. Soğuk değilse bile durgundu. Ne o, kızdın mı yoksa?
Yo, niye kızayım?
Dik soğuk bakışıyla gözlerini doktora dikti Esme. Kızmadım da dedi, sizin kuşaklar başka türlü müydü? Yaşamınız boyu bir kez mi aşık oldunuz siz?
Ben mi? Ben hiç aşık olmadım.
İçinde gezinen kendini ele verme korkusunu gizlemek için doğal bir gülümsemeyle bakmaya çalışıyordu doktor. Ekleyiverdi hemen.
Aşık olanları çok gördüm yalnız.
Size mi?
Sanki hiç beklemediği bir soruymuş gibi önce bir duraladı, sonra gülmeye vurdu.
Bilmem dedi. Kimse böyle bir şeyden söz etmedi bana. Gizli gizli olduysa...
Biraz daha soğuk, biraz da yukarıdan bakmaya başlamıştı Esme.
Siz her şeyinizi saklayacaksanız bana niye soruyorsunuz?
Şaşalamış, bozulur gibi olmuştu doktor.
Neyi saklıyormuşum dedi.
Kekeleyecekti neredeyse.
Nereden bileyim dedi Esme. Daha önce bir şeyler duymuştum sizin için. Nevizade'ye meraktan geldim de o gece.
Aşk romanı yazacaksınız. Aşık olmadım diyorsunuz. Ondan bundan duyduklarınızı mı yazacaksınız? Kulak dolgunluğuyla olur mu?
Ne yanıt vereceğini birden bulamamış, kızın durgun bakışıyla bocalar gibi olmuştu doktor.
Kendisi için bir şeyler duyduğunu söylüyordu kız, gülmeye vurdu.
Ne yapalım, zorunluysa bir yolunu bulup aşık olmaya bakarız biz de.
Alayına söyleyiverdiği sözle duraladı. Uygunsuz bir yerde yakalanmış gibiydi. Kızın sessiz bakışından kurtulmak için bir gülücükle kadehe uzandı, bir yudum aldı rakısından.
Bu saatten sonra mı diyorsun?
Kımıldayıp dikilir gibi oldu Esme. Yo, niye diyeyim dedi. 70'inden sonra aşık olmuş Göte. En güzel şiirlerinden birini yazmış. Manyamış bir kadın öğretmenimiz vardı, Alman. Weimarlığıyla övünürdü.
Göte Weimarlıymış ya.
Koca şiiri Marian Bader Elegi'ye ezberletmeye kalktı bize.
Was soll ich nun wiedersehen hoffen? Von dieses Tages noch geschlossener Blüte. Das Paradies, die Hölle steht der offen.
Bakın hep aklımda kimi dizeler.
O Göte kızım dedi doktor. Çevresi öyle bir çullanmış ki ona da oğlu filan.
Şiiri de yazmış ama.
Doğruydu da kızın demin dediği takılı kalmıştı kafasında. Üstüne varırsa kendisi için duyduklarını da söylerdi bu kız. Korkusuyla merakı çatışıp durmaya başlamıştı. Tuttu kendine. Söylenir gibi ekledi Esme.
Çevreye kalırsa soluk almak bile sorun olur. Hele bizde.
Bir an çöken sessizliği doktor bozdu.
Almanya'dan gelip de buranın kapalılığını görünce şaşırdın değil mi?
Niye şaşırayım dedi Esme. Gözlerini dikip baktı bir süre. Buradakinden değişik değildi bizim ora. Buranın uzantısındaydık Almanya'da da.
Bir sessizlikle bakışıp durdular bir süre. Türklerin kimi yörelerde kapanıp gelenekleriyle yaşadıklarını biliyordu doktor. Bu da oralardandı demek.
Kaç yaşındasın sen?
9 yıl önce 18'i bitirdim.
Alaylı bakışını doktora dikmişti.
Çoktandır erginim yani.
Yukarıdan bakışına kızacak oldu doktor, toparlandı.
18'ine kadar tek durdun da sanki dedi.
Esme anlamamış gibi baktı bir süre.
Hayır durmadım dedi bastırır gibi. Durmam mı gerekiyordu?
Tutamamıştı doktor.
Kaç yaşında başladın dedi suçlar gibi.
Neye?
Gözlerini üstüne dikmiş doktordaki sertelmeye dikelmiş gibiydi Esme. Karşılıklı sessiz bakışmayla artan bir gerilimdeydiler.
Sikişe mi dedi? 15'imde başladım.
İrkilmişti doktor. Utanmayla gözlerini kaçıracaktı neredeyse. Esme kıpırtısız bakıyordu. Doğruldu doktor.
Şarap başına vurdu senin dedi.
Şarap başıma vurmaz benim dedi Esme.
Tabular da vurmaz. Rakı sizin başınıza vurursa bilmem.
Utanmanın getirdiği sarsıntıyı aşmış, anlayamamanın şaşkınlığına düşmüştü doktor. Gözlerini umursamadan üstüne dikmiş bu kızın da neler gizliniyordu kafasında. Ne diyor, ne düşünüyordu? Ruh sağlığına bir bozukluk olabilir miydi? Yırtık kadın tanımıştı epeyi, feleğin çemberinden geçmişlerden de onlar. Bu kız nasıl konuşuyordu böyle? Tabular başıma vurmaz deyip utanmazca orospu ağzıyla... Kıpırtısız bakışlarındaki ta göz bebeğine yerleşmiş tertemiz bir pırıltının ayrımına vardı birden. Aymış gibi oldu. Bir şeylere baş kaldırmıştı bu kız, özeniyordu. Deniyordu, hem de yüreklilik sınavı verdiğine inanarak gülümsedi.
Rakı çoktan başıma vurdu benim dedi ama öyle kötü söz etmeyi sevmem.
İçinizden etmiyor musunuz?
Gülümsemesi biraz daha genişledi doktorun.
Bilip söylediğimiz, kendi kendimize yaptığımız birçok şey var. Ne başkasının yanında yaparız ne de sözünü ederiz.
Gövdenin gerekirleri belki. Bağırsaklardan pisliğin atılması, gazın çıkarılması filan. Gövdenin tek başına yaptığı doğal şeyler. Sözünü etmekten ben de hoşlanmam. Sikiş başka bir olay. İki gövdenin birbirine girerek paylaştığı, bölüştüğü mutlu bir eylem. Niye kötü olsun? Fizyolojik olarak sevişme edimi. Bilgiççe söylenmesinin iticiliği olmasa yalan mıydı bunlar? Hastaneye hademe alınmış kabakçı Nuri'nin "Bu garı vükelalık ediyor doktor bey" demesi gibi geldi aklına, gülecekti. Askerden dönen bir oğlandan duymuştu. Orduda komando eğitiminde koşarlarken "Yaylalar yaylalar, kırmızı külot içinde, karpuz gibi am yatar" dizelerini bağırarak marş söyletiyorlarmış. Hayvanlaştırıyorlardı gençleri. Militarist Amerikan yolu yöntemi. Onları diyecekti sıkıldı. Yüzü tutmamıştı o sözleri etmeye. Karşısındakini hiçe sayan şu parmak kadar kızın önünde ezilmişti sanki. Fransız öğrencilerin "biz seks yaparız, yaşlılar çirkin devinimler yapar" sözleri geçti kafasından. Üretme gücünü yitirmiş yaşlıların devinimi de güzelliğini yitiriyordu demek. Yeni bir canlı üretmek için fıkır fıkır kaynayan gövdesiyle kız da seksin kişiyi kendinden geçiren güzel yanını tüm yalınlığı ile görüyor, öyle de konuşuyordu. Ne vardı bunda? Çirkin yanını mı görsündü? Neresiydi çirkin yanı? Çirkin yanı korkular içinde utanılarak saklanması bunun. Duraladı, içinden geçeni okumuştu kız. İyi dedi doktor, çirkin filan değil, ortalık apaçık, yatsın kalksın herkes. Olabilir, ilkel toplumlardaki gibi topluca yapanlar da var, orji diyorlar. Ama gönlüme göre değil benim. İki kişinin arasında ayıplanır olmayan ama herkese her şeyi dışlayan sıcak örtülü bir giz yanı olmalı. Bana böylesi iyi geliyor ama illa böyle olsun da diyemem. Kızın bu bilgiç sözlerine kızamadığına kızmaya başlamıştı doktor. Bu başına buyruk kızın ezberci ses tonuyla söylediklerini doğal da bulsa yadırgıyordu. Karşılıklı bakıştıkları bir sessizlikten sonra yadırgamasını da yadırgamaya başladı. Her şeyiyle doğal görünme çabasındaydı kız. Tabulara karşı sade bir ahlak öneriyordu. O da savunmuştu kiminde bunları. Günlük yaşama katıldınız mı dönüp geçerli egemen kurallara uyuveriyordunuz. Bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Kapitalizm cinselliği öylesine metalaştırıp pazarladı ki ne ayıp kaldı ne günah dedi. Dışarıda İngilizce bir filmde "fuck me" diyor sevdiği kadın adama. "Sik beni." Kimseden tepki almıyor. Kolay diyememişti "sik beni"yi. Kendi sesini yadırgamıştı söylerken de. Sürdürdü yavaşça. "Sen de burada öncülüğüne soyunuyorsun bir anlamda bunun. Bu ilericilikse." "Neyin öncülüğü?" dedi Esme. "O sözcüğü de hiç sevmem. Sikmek ayrımcı bir söz. Erkek yapar o işi. Kadın sikilir. Ben sikişten söz ettim. Ortak bir işten. Eşitliği, bölüşmeyi anlatır. İlericidir bence. Ayıp olan, insana yakışmayan eşitsizliktir. Hangi biçimde olursa olsun kadın baskı altında olacak ille. Sizin sözcük o işe yarıyor." Gene duraladı doktor. İyice rezilliği ele aldık diye geçti içinden. Kızsın mı gülsün mü bilemiyordu ki elinde uzun saplı tomurcuk güllerle masalar arasına dolanan bir kız yardıma gelir gibi yaklaşmıştı. Ne yaptığını pek düşünmeden bir güdüyle uzandı. Bir gül alıp gözleri düşünür gibi bir noktaya takılmış Esme'ye uzattı. "Sağ olun," dedi Esme. Sıcak mı soğuk mu belli olmayan bir gülümsemeyle aldığı güle baktı bir süre. Yarı dolu su bardağına koydu. 15'imdeydim, bir oğlanla yattım diye tıpkı işkence yapar gibi durup durup dövdü beni babam. Etlerim çürük içinde kaldı. Alman polisine sığınırım diye korktular, o yüzden postaladılar buraya. Bir şeyler arandı doktor. Peki sen de patladın mıydı o yaşta diyecekti, tuttu kendini. Patlarsa 15'inde patlardı bir kız. Halkımız böyle dedi mırıldanır gibi. Esme soğukça baktı bir süre. Babam komünistti dedi. Suçluyor kendi geçmişiyle ilgili bir şeyleri anımsatmaya mı çalışıyordu belki de doktora? Sorsa mıydı açıkça? O korktuğu olur da sinir telleri küt diye kopuverirseydi şimdi. Yılan yeşiliydi bu kızın gözlerindeki ışıltı. Boş verir gibi kocaman bir yudumla boşalttı kadehini. Bazı böyle işe yarıyordu işte bu zıkkım rakı. Bilmiyorum yanıldın mı dedi, feministsin. Yanılmıyorsunuz dedi Esme. Evet feministim. İş biraz düze çıkmış gibi geldi doktora. Gene yanıldığını düşündü. Açıklığa kavuşmuştu belki ya, düze çıkmamış, daha da ağırlaşmıştı her şey. Biliyordu tartışmayla bir yere varılamazdı bunların kimileriyle. Doğru umurlarında değildi pek. Dört elle sarıldıkları saplantılarını savunurlardı erkeğe karşı. Küçük burjuva kökenli, yarım aydın, anarko entel kadınların kimlik kavgasıydı.
Feministler Türk'tür. İşçi sınıfının tarihsel kavgasına yer alanı da var. Emperyalist kültürün insanlığı parçalayan bir kolu olarak çalışan anti-Marksist.
Marks dediğiniz de bir erkek.
Sözünün pat diye kesilmesine sinirlenir gibi oldu doktor.
Ne vardı sinirlenecek, bu kız böyleydi.
Nasıldı yani? Marx erkektir diye Marksizme de karşıydı demek, onu mu demişti?
Söylenmesi gerekli konularda hiçbir şey söylemiyor Marx bana.
Almıştı yanıtını doktor. İlle de kapışmak mı gerekiyordu bu kızla şimdi?
Aman kuduz köpek ısırmasın seni dedi.
Esme'nin sorgu dolu bakışlarına alaylıca takıldı.
Aşı yaptırmasın herhalde. Aşıyı bulan Pasteur, erkek.
Gülümseme beklerken soğuk bakışına çarptı Esme'nin.
Pasteur'ün erkek olması sorun değil dedi Esme. Bana karşı erkekçe kullanıyorsanız buluşu, şantaj gibi, asıl sorun o. Erkeklerin değerini bilmeyen bizlere aşı yasaklanacak mı?
Karşı değilsiniz Pasteur'e.
Ses çıkarmadan bakıyordu Esme.
İnsanlığın saldırgan kuduz köpeği kapitalizme karşı aşı bulmuş Marx'ın erkek olduğunu unutamıyorsun ama.
Soğukça gülümsedi Esme, sallanır gibiydi. Kafayı bulmaya başlamış gibiydi.
Ayık olsa kolay konuşabilir miydi bunları?
Bu kız konuşurdu. Ne sallanmasıydı ki, dimdikti işte.
Kadınlara bir yararı yok o aşının bugün.
İlk kez yumuşak alaylıcaydı sesi Esme'nin. Kudurmuş kadınlara Marx'ın aşısı ne yapsın diyecekti.
Doktor tuttu kendini. Gevşemiş gibiyken bu sivri dilli kızla sözü tadında bırakmak da iyisi.
Garson Esme'nin balığını doktorun karides güvecini getirip masaya yerleştirirken sustular. Biraz sonra da aynı sessizlikle yemeğe koyulmuşlardı ki baktı kıza doktor biraz da takılır gibi.
Erkek olduğum için bana düşmansın yani şimdi dedi.
Çatalı tabağın kıyısına bırakıp durdu bir süre.
Sizin kişiliğinizle ne ilgisi var dedi Esme. Düşmanlık kadınlardan mı geliyor? Binlerce yıldır hep erkek saldırır kuduz gibi. Doğal sayılır bu da. Öyle değil mi? Marksçıysanız bunlar sizin de doğrularınız.
Benim doğrularımı bilseydim böyle konuşmazdın diye düşündü doktor.
Bilse ne olacaktı? Temel doğrular mı değişecekti?
Şu erkek toplumu için dedikleri doğruydu kızın da. Marx ona bir şey demiyorsa nasıl varırdı tutarlı bir sonuca? Yanılgıya nasıl düşmezdi?
Düşmüştü bile.
Bak Esmeciğim diye aldı en sevecen sesiyle. Daha çok gençsin.
Lütfen böyle konuşmayın diye tersler gibi kesti Esme.
Benim gençliğimle ilgisi yok konuştuklarımızın.
Gencim diye bir şey değişmez.
Doğru düşünmek için illa da yaşlanmayı beklemek mi gerek? Benim gibi düşünen yaşlılar da var.
Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı doktor. Niye başladığını, nelerden söz edeceğini bile unutmuştu bir anda.
Şimdi şu buz gibi bakan kıza öyle bir şey demeliydi ki.
Ne demeliydi?
Onu bulamıyordu işte. İçkinin yarattığı bulanıklıktan mıydı?
Tersine ışıl ışıldı kafası. Bu ışıltıydı belki de kamaştırıp bir şeyleri açık seçik görmesine engel olan.
Benim gibi düşünen gençler de var dedi duyulur duyulmaz bir sesle.
Anlamsızdı söylediği, kızı doğrulamıştı. Yaşla ilgisi yoktu demek bunların.
Tepesi attı atıyordu. Sessizce şarabını yudumlayan Esme'nin gözlerindeki küçümser gülümsemeye dayanmak daha da güçtü.
Aptal bulmaya başlamıştı kendini. Aptallığından yenik düşmüştü de kendini bir şey sanan şu kirpi kafalı kız mı akıllıydı yani şimdi?
İçkisinden dolu bir yudum alıp bir şeyler atılmıştı düşünmeden. Saatine baktı, 11'e geliyordu. Hesabı isteyip kalkmak da iyisi.
Olmazdı böyle kalkmak da, iyisi nasıl olacaktı?
Anlaşıldı dedi alttan bir sesle, seninle anlaşmamız olası değil.
Bir şeyler yediği tabağından kaldırdı başını.
Koşul mu anlaşmamız dedi Esme.
Ortaklık mı kuruyoruz?
Siz öyle düşünüyorsunuz, ben böyle düşünüyorum.
Doğal değil mi? Siz erkeksiniz, ben kadınım.
Kızın bu kolay çözümüne de diyecek bir şeyler arandı.
Buzdan bir çizgi çekilmişti aralarına.
Ne olmuştu çekilmişse?
Bir dikelmeyle.
Ben doğal bulmuyorum dedi doktor. Kadınla erkeğin ortaklığı olmadan ne gün nerede bir yere varılabilmiş.
Sinsi bir gülücük gezindi Esme'nin gözlerinde.
Ortaklık kuracağım erkekle tartışırım onu dedi.
Almış mıydı yanıtını şu domuz eniği kızdan?
Gerçekten aptal günümdeyim diye düşündü doktor.
Gülecek oldu gülemedi, uzanıp boşalan kadehini doldurdu.
Dördüncüydü bu.
Biri yarar, ikisi karar, üçü zarar tekerlemesini geçirdi içinden.
Üçten sonra da bela arar derdi ressam Hadi.
Aramaya ne gerek vardı? Burnunun dibindeydi bela.
Doluca bir yudum aldı rakısından, dikelip gülerek baktı Esme'ye.
Vay başına geleceklere, seninle ortaklığa kalkacak herifin dedi.
Esme'nin de gülmesini bekliyordu, gülmedi. Gene o yukarıdan bakışıyla,
kadının başına gelecekleri hiç aklınıza getirmiyorsunuz dedi. Varsa yoksa erkek.
gene mi tuzağa düşmüştü? İçinde bir şeyler patladı patlayacakken bir yazgıya katlanır gibi tuttu kendini. Size Marx bile söz anlatamıyorsa ben ne yapabilirim dedi pörsümüş bir sesle. Bize bir şey anlatmıyor ki Marx, size anlatıyor. Elinde çatal bıçağı yediği balığın kılçıklarını tabağın kıyısına iteliyordu Esme oyun yapar gibi. Karnını da doyurmuştu. Umurunda değildi dünya belli ki. Tam sırasıydı patlamanın. Kadın erkek anlayacak beyin taşıyanlara anlatıyor Marx. Kimi dişi köpeklerin beyni kararmışsa Marx ne yapsın diye söyledi bir ağız dolusu. Çevreye bakındı, yiyip içen yavşak kalabalığa göz attı. Ne de yeriydi ya Marx'çı kavgaya girişmenin. Duymazdan gelmekti iyisi. Toparlanıp doğruldu, biraz ilerideki garsona el ederek hesabı istedi. Evet dedi Esme, yarın erken kalkacağım ben de. Ben de çok geç kaldım diyecekti, ses çıkarmadı. 70'li 60'lı bile saatler boyu çektiği bu dangıl dungul yaratığı. Salondan çıkarlarken sallanır gibiydi doktor. Boş bir sandalyeye çarptı geçerken sendeledi. Garsonlar tutmaya davrandılar, doğruldu hemen. Esme önden yürüyordu sessizce. Dışarı çıktıklarında hava dönmüştü, yağmur çiseliyordu, serindi. Yola uzanan ıslak, parıltılı alan alacakaranlıktı. İlerideki yoldan koşturarak geçen arabalara doğru ağır ağır yürüyorlardı konuşmadan. Böyle mi düşünmüştü bu geceyi? Nasıl olacaktı ki böyle bir kızla? Çekilen bunca acılara karşın işte bunlar çıkmıştı içimizden. Babasının komünist olduğunu öç alır gibi söylerken ki yüzü gözünün önüne geldi kızın. Antikomünist saldırıya kim bilir ne acılarla direnen komünist işçi babayı düşündü. Ya kendi çektikleri, hele son yıllar, tüm insanlığın çektiği. Gerçekten talihsiz kuşaktık. Ana yola yaklaştıklarında durdu. Esme de durmuş, bir şeyler diyecekti ki ağırdan aldı doktor. Anlıyorum dedi. Neyi anladığını o da bilmiyordu oysa, bir duralamadan sonra sürdürdü. Topluma karşısın. Tamam, toplum erkek toplumu. Marx'a, bizlere niye karşısın? Senin görülmesini istediğin gerçeği ortaya koyan da Marx. Yanlışlar yapıldı ama komünistler hiçbir gün... Neymiş ortaya konan gerçek? Esme birden kesmiş, gözlerini gözlerine dikmişti. Doktorun bir şey demesine bırakmadan aynı tepeden bakışla ekledi hemen. Siz asıl şu gerçeği görün. Bütün dünya size karşı. Yüreğine gömülen sancılı bir bıçakla bir yerinde bir şeyler koptu birden. Acılar içinde kıvranan dünya mı bize karşıydı? Alacakaranlıkta dişi kurt ışıltısındaki gözleriyle karşısına dikilmiş, Esme'ye var gücüyle bir tokat patlatmak geldi içinden. Soluğunu tıkayan iğrenç bir kokunun saldırısına uğramış gibi sallandı gene. Gözleri kararıyor gibiydi. Binbir oyunla tüm ileri insanlığı ezen vurgun soygun dünyasına sırtını dayamış, oralardan aldığı akılla böyle dangalakça saldırgan konuşuyordu işte bu aşağılık karıda. Dünya değil, dünyanın tüm insanlığın düşmanları bize karşı dedi boğuk çatallı bir sesle. Senin gibi kafası amına batmış geri zekalıları da çığırtkan diye kullanıyorlar. Sen nereden bileceksin bunu? Burnunun dibini göremeyen kör kaltak. Titriyor gibiydi gövdesi. Dikelip bir şey diyecek oldu Esme, bırakmadı. İteler gibi salladı elini. Hassiktir buradan. Ağzına sıçtığımın aşağılık orospusu dedi. Bir daha da çıkma karşıma. Döndü koşuşan arabalara doğru, istediği şeyi sonunda yapmış olmanın doyumuyla yürüdü ağırdan. El edip durdurduğu taksiye bindi. Gecenin yağmurlu alacasında doktorun ardından öylece bakıyordu Esme.